Ayrım 11.
Sayfa 100. Sevgilim beklerken yürüyüşe çıkar, hava karardığında Grünel Köprüsü'ne kadar giderdim. Hani o gölgenin nehirden yükselip tesbih gibi dizilmiş sokak lambalarının ve karanlığın ortasına gerilmiş, aynı zamanda koskoca hurda demirleri Pasi rıhtımının üzerindeki dev binaların böğrüne şimşek gibi yönelen metro levhalarının hizasına ulaştığı yere. Her kentte böyle yerler vardır işte. O kadar sersemce çirkindirler ki orada hemen her zaman yalnızsınızdır. Müzin artık o bir nevi yuvamıza ancak haftada bir kez gelir olmuştu. Gittikçe artan bir sıklıkla Arjantinlilerin evlerine şarkıcı kadınlara eşlik etmeye gidiyordu. Müzik çalmak ve hayatını kazanmak için sinemalara da gidebilirdi tabii. Üstelik onu gidip oralardan almak benim için çok daha kolay olurdu. Ancak Arjantinliler neşeliydi, iyi de para veriyorlardı. Oysa sinemalar kasvetliydi, çok da az para veriyorlardı. İşte tüm yaşam budur, bu tercihler. Bahtsızlığımı doruk noktasına ulaştırmak için başımıza bir de Silahlı Kuvvetler Tiyatrosu çıkardılar. Müzin anında bakanlıkta yüzlerce askeri ilişki kuruverdi ve sık sık cephedeki askerciklerimizi eğlendirmeye gitmeye başladı. Hem de haftalar boyunca. Silahlı kuvvetlere sonatı ve adagio'yu ayrıntılarıyla seslendiriyordu. Bacaklarını iyi görmelerini sağlayacak şekilde partere konuşlanmış genelkurmay subaylarının önünde. Şeflerin arkasındaki sıralara istiflenmiş askerlerse onlar sadece melodili yankıların tadına varabiliyorlardı. Daha sonra da ister istemez silahlı kuvvetlerin denetimindeki bölgenin otellerinde pek karmaşık geceler geçirmesi gerekiyordu. Bir gün silahlı kuvvetlerden pek şen şakrak döndü bana. Hem de aşağısı kurtarmaz büyük generallerimizden birinin imzaladığı bir kahramanlık beraatıyla. Müzin'in kesin başarısının temelinde işte bu tezkere yatar. Müzin bu vesileyle derhal kendini Arjantinli cemaatte son derece popüler kılmayı başardı. Bağırlarına bastılar onu. Bayıldılar ona. Benim Müzinciğime, o pek tatlı savaş kemancısına. Pek taze ve kıvırcık saçlı, hem de üstüne üstlük bir dişi kahraman. Bu Arjantinliler nankör değildirler. Onları besleyen ele müteşekkir olmasını biliyorlardı. Büyük şeflerimize hiç de yabana atılmayacak tarzda bir hayranlık besliyorlardı ve Müzin onlara tasdikli belgesiyle, sevimli suratıyla, kıvrak ve ünlü parmakçıklarıyla geri döndüğünde onu sevmek için yarışır oldular. Açık artırmada gibi. Kahramanlık türküleri savaşa gitmeyenleri, dahası savaş sayesinde anormal derecede zenginleşmekte olanları hiçbir direnişle karşılaşmaksızın teslim alır. Hep böyledir. Ah, o serkeş kahramanlık yok mu? İnsanı kendinden geçirir, inanın bana. Riyolu armatörler, Fransız ve savaşçı nitelikli yiğitliği bu kadar hoş bir şekilde dişileştirerek önlerine seren o tatlı kıza hem isimlerini hem de hisse senetlerini sunuyorlardı. Müzin de itiraf etmek gerekir ki kendine afili bir şapka kadar yakıştırmasını bildiği cilveli bir savaş anıları repertuarı oluşturmayı başarmıştı. Çoğu kez inceliğiyle beni bile şaşırtıyordu ve onu dinlediğimde palavra sıkma konusunda onun yanında kaba bir taklitçi olmaktan öteye gidemediğimi kendime itiraf etmek zorunda kalıyordum. Uydurduklarını, her şeyin değerli, insanın içine işleyen bir boyut kazandığı ve hep o boyutta kalan bir tür dramatik mesafeye taşıma konusunda ayrı bir yetenek geliştirmişti. Birden farkına varmıştım ki bizler, savaşçılar, martaval atmaya kalkıştığımızda kabaca geçici ve sınırlı bir düzlemde kalıyorduk. O ise güzelim sonsuzluk boyutunda çalışıyordu. Claude Gle Lorraine çoğu kez arka planlara ağırlık veren manzara resimleri ve desenleriyle ünlü 17. yüzyıl Fransız ressamı, Kulak kesilmekte yarar var. Bir tablonun ön planları her zaman iğrençtir. Sanat da bir yapıtın değerinin daima uzaklarda, anlaşılamazlıkta, suçüstü yakalanmış bir düş olan, insanın biricik aşkı olan yalanın gizlendiği yerde aranmasını emreder. Bizim bu sefil doğamızı dikkate almasını bilen bir kadın, kolaylıkla bizim bir tanemiz, vazgeçilmez ve mutlak umudumuz oluverir. Biz dizinin dibinde o yalancı varoluş nedenimizi ayakta tutmasını bekleriz ondan. O ise bu arada bu sihirli işlevi yerine getirme sürecinde bir yandan da rahatlıkla hayatını kazanabilir gani gani. Müzin de bundan geri kalmıyordu içgüdüsel olarak. Müzi'nin o Arjantinlileri Tern civarında kalıyorlardı. Özellikle de Boulogne ormanı sınırlarındaki şu soğuk kış aylarında daha sokağa girer girmez düşüncelerinizin akışını birden size rağmen iyimserleştiren pek çok hoş sıcaklığın yayıldığı sımsıkı kapalı özel konutlarda. Titrek umutsuzluğumun etkisiyle tam bir hödüklük örneği sergileyerek daha önce de söylediğim gibi her fırsatta gidip yarimi mutfak köşelerinde beklemeye kalkışıyordum. Bazen sabaha kadar sabretmem gerekiyordu. Uykum geliyordu ancak kıskançlık beni yine de bayağı uyanık tutuyordu. Tabii uşakların bana bolca ikram ettikleri beyaz şarap da. Arjantinli efendilere gelince onları çok nadiren görüyordum. Şarkılarını duyuyordum sadece, gümbürdeten İspanyolcalarını da. Bir de hiç susmayan piyanoyu, gel gelelim çoğu kez onu çalan müzinin elleri değildi. Peki bu durumda o kaltağın elleri o sırada ne haltlar karıştırıyordu? Sabah kapının önünde buluştuğumuzda beni yine karşısında görünce suratını buruşturuyorlardı. O zamanlar hala bir hayvan kadar doğaldım. Güzelime yapışmış, bırakmak istemiyordum. İşte o kadar. Sanki bir kemik gibi. İnsan gençliğinin büyük bir bölümünü beceriksizlikler yaparak harcıyor. Yavuklumun beni bütünüyle terk edeceği besbelliydi. Hem de çok yakında. Birbirinden çok farklı iki değişik türde insanlık olduğunu, zenginlerinki ve fakirlerinki henüz keşfetmemiştim. Birçoklarında olduğu gibi bana da kendi kategorimde kalmasını öğrenmek, elimi sürmeden önce ve özellikle de onlara bağlanmadan önce nesnelerin ve insanların fiyatını sormayı öğrenmek için 20 yıl ve savaş gerekiyormuş demek. Her neyse, uşak yarenlerimle birlikte mutfak köşelerinde ısınırken tepemde dans edenlerin Arjantinli ilahlar olduğunu anlamıyordum. Aslında Alman, Fransız, Çinli de olabilirlerdi. Bunun hiçbir önemi yoktu. Ama onlar ilahtı, zengindi, işte anlamam gereken buydu. Onlar üstte müzinle, bense altta hiçbir şeyle. Müzin ciddi bir biçimde kendi geleceğini düşünmekteydi. Öyle olunca da haliyle bu işi bir ilahla birlikte yapmayı yeğliyordu. Ben de tabii düşünüyordum. Kendi geleceğimi yani. Ancak bir tür hezeyan içinde. Çünkü her an alttan alta savaşta öldürülmekten korkuyordum. Aynı zamanda barışta açlıktan gebermekten de. Hem tecilli bir ölü hem de aşıktım. Bu salt bir karabasandan ibaret de değildi. Bizim yanı başımızda 100 kilometreden daha az bir mesafede işimi bitirmek için bekleyen yiğit, tepeden tırnağa silah kuşanmış, iyi eğitilmiş milyonlarca adam duruyordu. Üstelik Fransızlar da postumu delmek için aleste bekliyorlardı. Olur da karşı taraftakiler tarafından kanlar içinde lime lime doğranmayı kabul etmezsem diye. Bu dünyada yoksullar için eşek cennetini boylamanın belli başlı iki yöntemi vardır. Ya barış zamanında hem cinslerinizin mutlak umursamazlıklarının kurbanı olarak ya da savaş gelip çattığında aynı hem cinslerinizin adam öldürme tutkularının kurbanı olarak. Başkaları sizi düşünmeye başlarlarsa bilin ki akıllarına gelen ilk şey sizi işkenceye yatırmaktır. Sadece bu. Onların ilgisini ancak kanlar içindeyken çekebiliriz o adilerin. Prenshard bu açıdan bayağı haklı çıkmıştı. İnsan mezbahanın eşiğine geldiğinde geleceğiyle ilgili şeyler konusunda pek de fazla bir şey kurgulayamıyor. Tek düşündüğünüz şey kalan birkaç gününüzde sevmeye çalışmaktır. Çünkü yakında nasıl olsa baştan aşağı yarıp deşecekleri bedeninizi biraz olsun unutmanın biricik yolu budur. Müziğim benden kaçtığı için ben de kendimi idealist sanmaya başlamıştım. Süslü laflarla giydirilmiş içgüdülerimize verilen ad budur. İznim bitmek üzereydi. Gazeteler bütün olası savaşçıları seferber etmeye çalışılıyorlardı ve elbette her şeyden önce de torpili olmayanları. Savaşı kazanmaktan başka bir şey düşünülmemesi gerektiği resmiyet kazanmıştı. Müzin de tıpkı Lola gibi koştura koştura cepheye dönmemi ve orada kalmamı bayağı arzuluyordu. Gitmekte geciktiğimi görünce de olayları hızlandırmaya karar verdi. Oysa bu onun tarzı bir davranış değildi. İstisnai olarak Biyankür'de birlikte döndüğümüz akşamlardan bir akşam Borazancı itfaiyecilerin önümüzden geçecekleri tuttuğu ve oturduğumuz binadaki herkes bilmem hangi zeplinin onuruna mahzene doğru koşuşturuverdi. Pijamalı tüm bir mahallelinin ellerine mumlarını alıp neredeyse tümüyle düssel bir tehlikeden kaçmak için gıdıklaya gıdıklaya yerin derinliklerinde kaybolduğu bu küçük panik anları kah ürkmüş tavuğa benzer, kah kendini beğenmiş ve acınası koyuna dönmüş bu yaratıkların endişe verici kofluğunun ölçüsünü gösteriyordu. Buna benzer ve korkunç pespayelikler toplumseverlerin en sabırlısını, en inatçısını bile tamamen tiksindirmek için birebirdir. Müsin, Silahlı Kuvvetler Tiyatrosu'nda kendisinin ne derece kahraman olduğunun keşfedildiğini daha ilk alarm borazanının ötüşünde unutuverdi. Onunla birlikte yer altına koşuşturmam için ısrar etti. Metroya, lağım kanallarına nereye olursa olsun yeter ki korunaklı olsun. Hem de en uç derinliklere ve en önemlisi de derhal. Şişkolarla sıskalar, kiracılar, uçarılar ya da gösterişliler topunun birden o kurtarıcı deliklere doğru böylesine dolu düzgün seyirttiğini görünce üstüme bir kayıtsızlıktır çöktü. Korkak ya da cesur, bunun pek bir anlamı yoktur. Burada tavşan, orada kahraman, insan aynı insan. Burada da orada olduğundan daha fazla düşünmüyor. Para kazanmanın dışındaki her şey belli ki onun çapını fazlasıyla aşıyor. Yaşam ya da ölümle ilgili her şey onun elinin altından kayıveriyor. Kendi ölümünü bile kötü ve çarpık bir biçimde kurgulayabiliyor ancak paradan ve tiyatrodan başka bir şeye kafası basmaz onun. Direnişim karşısında Müsin mızmızlanıyordu. Başka kiracılar da onlara eşlik etmemiz için bizi sıkıştırıyorlardı. Sonunda beni ikna etmelerine izin verdim. Seçilecek mahzen konusunda bir dizi farklı öneri ortaya atıldı. Sonunda oyların çoğunu kasabın mahzeni aldı. Binadaki tüm diğer mahzenlerden daha derinde olduğu iddia ediliyordu. Eşiğe varır varmaz buram buram yükselen acı ve benim gayet iyi bildiğim daha o anda da kesinlikle tahammül edilemez bulduğum bir korkuyla karşılaştık. Oraya mı ineceksin Müsin, çengelleri asılı etlerin yanına diye sordum ona. Neden olmasın diye yanıtladı beni şaşkınca. Bak canım dedim, benim anılarım var ve ben yukarıya dönmeyi yeğlerim. Gidiyor musun yani? Gelip beni bulursun bu iş bitince. Ama uzun sürebilir. Seni yukarıda beklemeyi yeğlerim dedim ona. Et sevmem, üstelik bu iş yakında bitecek. Alarm süresince sığınakların korumasındaki kiracılar birbirleriyle şen şakrak, kibarca laflıyorlardı. En geride kalmış sabahlıklı kimi hanımlar, kasabın ve kasabın karısının bir yandan malın iyi korunması için zorunlu olan bu yapay soğuk havadan dolayı özür dileyerek ev sahipliği yaptıkları kokulu tonoza doğru şık ve ölçülü bir şekilde adımlarını sıklaştırıyorlardı. Müsin diğerleriyle birlikte kayboldu. Onu bekledim. Evimizde, yukarıda, bir gece boyunca, bir gün boyunca, bir yıl. Bir daha asla beni görmeye gelmedi. O tarihten itibaren ben de kendi hesabıma gitgide tatmin edilmesi daha zor bir insan olup çıktım. İki şeyden başka bir şey düşünemez oldum. Kellemi kurtarmak ve Amerika'ya gitmek. Ancak savaştan kaçıp kurtulmak bile başlı başına beni aylar boyunca soluksuz bırakan temel bir uğraştı. Top isteriz, adam isteriz, cephane isteriz diye talep ediyorlardı vatanseverler, bıkıp usanma belirtisi göstermeden. Güya zavallı Belçika ve masum Alsacık, Germanik boyunduruktan kurtulmadıkça bize uyku bile harammış. Bize dendiğinde bakıldırsa bu saplantı en iyilerimizin nefes almalarını, yiyip içmelerini, hatta çiftleşmelerini bile engelliyormuş. Gel gelelim bunlar hayatta kalanların bir yandan da iyi paralar kazanmalarını engel olmuyordu. Yani cephe gerisinde moraller yerindeydi, söylemesi ayıptır. Apar topar kıtalarımıza geri dönmemiz gerekti. İlk viziteden sonra beni hala ortalamanın fazlasıyla altında buldular. Bir başka hastaneye sevk edilmek dışında bir işe yaramazmışım. Bu sefer de kemikten ya da sinirden yana dertli olanlar için bir hastane. Bir sabah 6 kişi olarak depodan çıktık. 3 topçu ve 3 dragon süvarisi, yaralı ve hasta, yitirilmiş yiğitliğin, yok olmuş reflekslerin ve kırık kolların tamir edildiği o yeri aramaya koyulduk. Önce o dönemin tüm yaralıları gibi kontrolden geçmek üzere Val de Grâce Hastanesi'ne uğradık. O karnı şiş kaleye, o pek asil, sakalı çıkmışçasına etekleri ağaçlarla kaplı, koridorları da belediye otobüsü gibi feci kokan, bugün artık muhtemelen büsbütün yok olan o kokular, ayak, saman ve gaz lambası harmanı. Valde pek fazla oyalanmadık. Şöyle bir görünür görünmez, saçları kepekli ve aşırı yorgun iki idari subay tarafından azarlandık. Hem de okkalı biçimde divanı harbe yollanmakla tehdit edildik ve başka görevliler tarafından da yeniden sokağa atıldık. Bizi yatıracak yerleri yokmuş, öyle diyorlardı. Bizi belli belirsiz bir yerlere havale ederken kentin çevresindeki bölgelerde bir yerlerde bir kaleymiş. Bizim gibi beceriksiz kahramanları iyileştirmede uzmanlaşmış görünen o yeni barınağı aramak üzere o kahve senin, bu kahve benim, orada bir kadeh beyaz şarap, burada bir fincan sütlü kahve, altımız birden yanlış yönlere sapa sapa öylesine düştük yollara. Altımızdan sadece biri mülke benzer bir şeylere sahipti. O da itiraf etmek gerekir ki Çinko'dan ufacık bir perno bisküvi kutusundan ibaretti. O zamanlar ünlü olup da artık adından söz edildiğini duymadığım bir marka. Dostumuz o kutunun içinde sigarayla bir diş fırçası saklıyordu. Hatta dişlerine pek alışılmadık şekilde bu kadar özenle baktığı için hepimiz onunla dalga geçiyorduk. Dahası bu şaşılası zariflik yüzünden ona eşcinsel bile diyorduk. Her neyse, nice tereddütten sonra gecenin ortalarına doğru bu Bicêtre Kalesi'nin karanlıklara gebe toprak yığınağının önlerine yanaştık. 43 numaradaydı, doğru yerdeydik. Yaşlılara ve düşkünlere ev sahipliği yapabilmesi için baştan sona elden geçirilmişti. Daha bahçe düzenlemesi bitmemişti. Oraya vardığımızda askeri kısımda incin top oynuyordu. Kapıcı kadından başka kimsecikler yoktu. Sıkı yağmur yağıyordu. Sesimizi duyduğunda kapıcı kadın önce bizden ürktü, ancak derhal doğru yeri elleyerek onu güldürmeyi başardık. "Ben de Almanlar geldi sanmıştım," dedi. "Onlar uzaktalar," diye yanıtladık onu. "Nerenizden hastasınız?" diye ilgilendi bizimle. "Her tarafımızdan, pipimizden gayri," dedi bir topçu yanıt niyetine. İşte espri diye buna denirdi ve üstelik hoşuna da gitmişti kapıcı kadının. Daha sonra bu kalede bizlerle birlikte sosyal yardıma kayıtlı yaşlılar da kaldılar. Onlar için acilen kilometrelerce camla kaplı yeni binalar inşa edilmişti. Çatışmalar sona erinceye dek orada tutuldular, böcekler gibi. Çevredeki tepeciklerde pıtrak gibi fırlayan daracık parseller bir dizi eğreti kulübenin bir arada tutmakta zorlandığı çamur öbeklerini kapmak için yarışıyordu. Bunların gölgesinde de arada sırada müşkül pesent salyangozların nedendir asla bilinmez içleri kalka kalka onurlandırmaya tenezzül ettikleri bir marul ve üç turp yetişiyordu. Hastanemiz tertemizdi. Malum bu tür şeyleri bir an önce birkaç haftada işin başındayken ayrımsamakta yarar vardır. Çünkü böyle şeylerin bakımı konusunda bizim oralarda hiç de zevk sahibi değilizdir. Aksine bu açıdan bayağı berbat sayılırız. Ne diyordum? Yattık işte. Öylesine bir somya seçerek hem de ay ışığında bu odalar o kadar yeniydi ki henüz elektrik buralara uğramamıştı. Uyandığımızda yeni başhekimimiz kendini tanıtmaya geldi. Bizi gördüğüne çok sevinmiş gibiydi. Her tarafından samimiyet fışkırıyordu. Kendi açısından mutlu olmak için haklı nedenleri vardı. 4 yıldızlı bir terfi kapmıştı. Bu adam üstelik dünyanın en güzel gözlerine sahipti. Kadifemsi ve doğaüstü. Kaş göz işaretleriyle çevresinde pervane olan ve başhekimlerinden gözlerini ayıramayan gönüllü ve pek hoş 4 hemşireyi heyecanlandırmak için onları sık sık kullanmaktan da geri kalmıyordu. Daha ilk temasta bizi uyardığı üzere maneviyatımıza el koydu. Aramızdan birinin omzunu hiç çekinmeden samimi biçimde kavradı, babacan bir tavırla onu sıkı sıkı sallayarak yatıştırıcı bir ses tonuyla ve coşkulu bir biçimde bize bir kez daha hem de bir an önce ufalanmaya gitmenin kurallarını ve en kestirme yolunu gösteriverdi. Anlaşılan kökenleri ne olursa olsun hepsinin aklı sadece buna çalışıyordu. Sanki bu onlara iyi geliyordu. Yeni sapıklık buydu. Fransa, dostlarım, sizlere güvendi. O bir kadındır. Fransa, kadınların en güzeli diye başladı şakımaya. Sizin kahramanlığınıza güveniyor Fransa. Saldırıların en alçağının, en dehşetengizinin kurbanı oldu. Oğullarından intikamının sonuna kadar alınmasını talep etmekte hakkına sahiptir Fransa. Bölünmez bütünlüğüne yeniden kavuşturulmayı isteme hakkına sahiptir Fransa. Canınızı feda etme pahasına da olsa. Bizler burada hepimiz kendi payımıza düşen görevimizi yerine getireceğiz. Dostlarım, siz de kendi görevinizi yapın. Bilim adına ne biliyorsak sizler içindir. O sizindir. Tüm becerilerimiz sizlerin iyileşmesinin hizmetindedir. Siz de bizlere tüm iyi niyetiniz nispetinde yardımcı olun. Biliyorum, elbette o iyi niyetinizden zaten asla şüphe edilmeyeceğini. Böylece de bir an evvel sevgili silah arkadaşlarımızın yanında siperlerdeki yerlerinizi alabilirsiniz. Kutsal yerlerinizi. Kutsal vatan toprağımızın savunulması için. Yaşasın Fransa! İleri! Askerlerle nasıl konuşulacağını biliyordu. Hepimiz yataklarımızın ayak ucunda, hazır ol vaziyette dinliyorduk onu. Onun hemen arkasında güzel hemşireler grubundan bir esmer, birkaç damla gözyaşıyla kendini belli eden duygularına hakim olmakta zorlanıyordu. Diğer hemşireler, can yoldaşları derhal çevresini sardılar. Canım canım merak etmeyin geri gelecektir o, inanın bana. Onu teselli etmede en etkili olan kuzenlerinden biriydi. Biraz tombul olan şu sarışın. Onu kolundan tutup destekleyerek bizim yanımızdan geçerken tombul kız bana güzel kuzeninin kısa süre önce seferberlik emriyle Bahriye'ye giden bir nişanlı yüzünden böyle fenalıklar geçirdiğini belirtti. Tutkulu hoca ne yapacağını şaşırmış vaziyette kısa ve dokunaklı söylevinin dalgalandırdığı parlak ve trajik heyecanı yatıştırmaya çabalıyordu. Mahcup ve üzgün kala kalmıştı onun karşısında. Seçkin, elbette içli, tümüyle duyarlılık ve sevecenlikle dolu bir yürekte fazlasıyla acıklı bir endişenin canlanışı. "Bilebilseydik hocam," diye fısıldadı yine tombul kuzen. "Sizi uyarırdık. Birbirlerine o kadar şefkat dolu bir aşkla bağlılar ki." Hemşire grubuyla hocamız bir yandan da konuşmalarını sürdürüp uğuldayarak koridorlarda kayboldular. Bizimle ilgilenen kalmamıştı.